Ayrım 7, sayfa 25. Hukukun kollara ayrılması. Separation into branches of law. 1. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı. Separation of public law and private law. Dipnot. S.Ş.Ansay. Hukuk bilimine başlangıç. 1958, sayfa 9. N.Bilge. Hukuk başlangıcı. 17. bası. Ankara 2003, sayfa 11. A. Güris, Hukuk Başlangıcı, 1994, sayfa 72. E. Özsunay, Medeni Hukuka Giriş, 1986, sayfa 22. 32. Genellikle hukuk, kamu hukuku ve özel hukuk olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. Hukukun gelişmesi, hukuk alanında uzmanlık dallarının da gelişmesini sağlamıştır. Hukukun dallara ayrılması, öğrenim alanında kalmamış, uygulama alanına da geçmiştir. Burada, özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı esas alınarak, hukukun çeşitli dallarına kısaca değinilecek ve genel görünümü konusunda kısa bilgiler verilecektir. Hukukun biri özel hukuk, diğeri kamu hukuku olmak üzere iki büyük kola ayrılması Roma hukukuna dayanır. Roma'nın ünlü hukukçusu Altianus, devletin yapısını ilgilendiren hukuka kamu hukuku, parantez, jus publicum, bireylerin çıkarlarını ilgilendiren hukuka da özel hukuk, jus privatum demiştir. Roma hukukuna dayanan hukuk sistemleri tarafından benimsenen bu ayrım, daha çok Kara Avrupası hukukunda gelişmiştir. Buna karşılık İngiliz hukukunda kamu hukuku, özel hukuk ayrımı biçiminde bir ayrım söz konusu değildir. Özel hukuk, kamu hukuku ayrımı Türkiye için de geçerlidir. Bu ayrım yalnız pozitif hukuk alanında değil, öğretide ve hukuk öğreniminde de kendisini göstermektedir. Kamu hukuku özel hukuka oranla yeni bir hukuk dalı özelliğini taşır. Bunun doğal sonucu da kamu hukukunun geleneksel temelden yoksun olmasıdır. Unutmamak gerekir ki kamu hukuku özel hukuka göre siyasal etkilere açık bir hukuk dalıdır. 33. Özel hukuk, kamu hukuku ayrımında kullanılan ölçütler. Criterion that or used in separation of public law and private law. Özel hukuku, kamu hukukundan ayırmak için çeşitli ölçütler kullanılmıştır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Çıkar ölçütü. Bir hukuksal durum ya da ilişkinin kamu hukukundan mı yoksa özel hukuktan mı olduğunu kestirebilmek için korunan çıkarın niteliğine bakmak gerekir. Eğer toplumun çıkarı söz konusuysa kamu hukukundan, yok eğer bireyin çıkarı söz konusu ise özel hukuktan söz edilir. Örneğin hırsızın çaldığı malı geri vermesi özel hukuku, hırsızın ayrıca cezalandırılması kamu hukukunu ilgilendirir. B. Egemenlik ölçütü. Bir hukuksal ilişkide taraflar arasında bir eşitsizlik varsa, taraflardan biri kamu gücünü temsil ediyorsa, bu durumu düzenleyen hukuk kuralı kamu hukukunu ilgilendirir. Bunun aksine, taraflar arasında eşitlik varsa, bu ilişki özel hukuka dayanır. Kamu gücünü elinde bulunduran, karşı tarafa buyurma olanağına sahiptir. Tek yanlı bir buyruk, bu buyruğun arkasında bulunan zorlayıcı güç, kamu hukuku kurallarının belirgin bir görünümüdür. Devletin bireyden vergi alması gibi. C. İrade özgürlüğü ölçütü. Bu ölçüte göre hukuk kuralı emredici nitelikte ise kamu hukukunu, tamamlayıcı nitelikte ise özel hukuku ilgilendirir. Başka bir deyişle kamu hukuku kuralları emredici niteliktedir. Taraflar bu kurallarda değişiklik yapamazlar. Özel hukuk alanında ise irade özgürlüğü ilkesi uygulanır. Taraflar istekleriyle hukuksal durumlarda değişiklik yapabilirler. Memur ile kamu kuruluşu arasındaki ilişki kuralsal, taraflar anlaşsalar bile hukuksal durumda değişiklik yapamazlar. Halbuki kiracı ile kiralayan arasındaki ilişki irade özgürlüğü ilkesine göre düzenlenmiştir. Taraflar anlaşarak hukuksal durumda değişiklik yapabilirler. D. Eşitlik ölçütü. Bu ölçüte göre bir hukuksal ilişkinin tarafları eşit durumdaysa, bu gibi durumlarda üst durumda ise kamu hukukundan söz edilir. 34. Ölçütlerin değerlendirilmesi. Evaluation of criterions. Bu ölçütlerden hiçbiri tek başına özel hukukla kamu hukukunu ayırmaya yeterli değildir. Bunlar birlikte kullanıldıklarında kamu hukukunu özel hukuktan ayırmada yardımcı olabilirler. Günümüzde hukuk kuralları karmaşık bir duruma gelmiştir. Kamu hukuku ile özel hukuk arasındaki sınır her zaman her yerde aynı olmadığı gibi kesin de değildir. Bir ülkede belli bir dönemde özel hukuk içinde sayılan bir konunun zamanla kamu hukuku içine alındığı görülmüştür. Memur ile kamu kurumu arasındaki ilişki ilk zamanlar tamamen bir özel hukuk ilişkisi olarak düzenlenmişti. Memur, kamu kurumuna bir sözleşme ile bağlı sayılıyordu. Günümüzde ise memur ile kamu kurumu arasındaki ilişki kamu hukuku içinde ele alınmaktadır. Bir başka örnek borçlar hukuku alanında olmuştur. Borçlar hukukunca düzenlenen hizmet sözleşmesi zamanla iş hukuku adı altında kamu hukukunun bir parçası haline gelmiştir. Özel hukukla kamu hukuku birbirine karışabilir. Özel hukuk alanında kamu hukuku kurallarına ya da kamu hukuku alanında özel hukuk kurallarına rastlanabilir. Bir kuralın özel hukuk ya da kamu hukuku ile ilgili bir yasada yer alması, o kuralın kesinlikle kamu hukuku veya özel hukuk kuralı olmasını gerektirmez. Özel hukukun 19. yüzyıla kadar üstünlüğünü koruduğu görülür. Bu yüzyılda devlet görevlerinde meydana gelen değişme, toplumcu görüşlerin üstünlük kazanması, kamu hukukunun gelişmesine, yavaş yavaş üstünlük kazanmasına yol açmıştır. Hatta sosyalist ülkelerde özel hukukun bir yana itildiğini, tüm hukukun kamu hukuku niteliği kazanmaya başladığı görülür. 2. Özel hukuk ve dalları, Private Law and its branches. 35. Özel hukuk, hukukun en eski ve en önemli bir bölümüdür. Özel hukuk kuralları genel olarak bireyler arasındaki ilişkileri eşitlik ve irade özgürlüğü ilkelerine uygun olarak düzenler. Özel hukuk ilişkilerinde taraflardan biri diğerine emir veremez. Karşı tarafın istemediği bir şeyi zorla yaptıramaz. Örneğin, bir kimse beğendiği evi zorla satın alamaz. Beğendiği bir kimseyi zorla çalıştıramaz. Özel hukuk kuralları bireylerin birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. Özel hukuk alanında eşitlik ve irade özgürlüğü kuraldır. Toplumsal zorunluluk olmadıkça bireylerin yetkileri sınırlandırılamaz. Özel hukuk kendi içinde çeşitli dallara ayrılır. Medeni hukuk, ticaret hukuku, devletler özel hukuku gibi. 36. Medeni hukuk. Civil law. Özel hukukun en kapsamlı dalı medeni hukuktur. Kişi, aile, miras, eşya ve borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalına medeni hukuk adı verilir. Medeni hukuk, kişiliğin elde edilmesinden sona ermesine kadar geçen süre içinde ticari ilişkiler dışında kalan, özel ilişkileri içine alan geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Bizde medeni hukukun dayanağı 4 Ekim 1926 yılında yürürlüğe giren eski medeni kanun ve onun yerini alarak 1-1-2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni medeni kanun ile borçlar kanunudur. Medeni hukukun düzenlediği alan kendi içinde dörde ayrılır. Bunlar kişi hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukukudur. A. Kişi hukuku. Dipnot. A. Atay, Şahıslar Hukuku, 1969. J. G. Akipek, Turgut Akıntürk, Türk Medeni Hukuku 1, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, 4. Bası, 2002. V. Öztan, Şahsın Hukuku, 10. Bası, 2002. M. K. Oğuzman, Ö. Seliçi, S. Oktay, Kişiler Hukuku, 7. Bası, 2002. Kişi hukuku, kişiliğin başlangıcı, kişilerin ehliyetleri, parantez, yetenekleri, hısımlık, yerleşim yeri, parantez, konut, ad, kişiliğin korunması ve sona ermesi, kişisel durumların kişisel durum siciline kaydedilmesi gibi konuları kapsar. Kişi hukukunda kişiler soyut bir hukuki varlık olarak incelenir. Kişi hukuku, gerçek kişileri ve özel hukuk tüzel kişilerinden dernekleri ve vakıfları içine alır. Özel hukuk tüzel kişilerinden ortaklıklar ticaret hukukunda incelenir. B. Aile hukuku. Dipnot. Hatemi, Serozan, Aile Hukuku, 1993. S. S. Tekinay, Türk Aile Hukuku, 1990. T. Akıntürk, Aile Hukuku, 9. Bası, 2004. B. Öztan, Aile Hukuku, 4. Bası, 2004. Aile hukuku bireyin içinde bulunduğu ve aile denen toplumun üyeleriyle olan ilişkilerini düzenler. Türk medeni hukukunda aile genel olarak karı ve kocadan oluşan evlilik birliğini ve çocuklar topluluğunu içine alır. Geniş anlamda aile kavramına birlikte yaşayan hısımlar, işçi, çırak ve benzerleri de girer. Nişanlanma, evlenme, ana baba ile çocuklar arasındaki ilişkiler aile hukukunun düzenlediği konular arasında yer alır. Anayasamıza göre aile Türk toplumunun temelini oluşturur ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Parantez 3 10 2001 gün ve 4709 sayılı K.L değişik M.41. Yeni Medeni Kanun'da özellikle evlilik içinde kadın erkek eşitliğine yer verilmiştir. Parantez Yeni Medeni Kanun madde 185 ve devamı. C. Miras hukuku. Dipnot. N. Aiter Kılıçoğlu Miras hukuku 1993. İ. Öztrak Miras hukuku 1968. B. Köprülü Miras hukuku 1985. İmre Tire Erman Miras hukuku 5. bası 2004. M. Dural. T. Öz Türk özel hukuku. C. 4. Miras hukuku 2. bası 2003. Bireyin ölümünden sonra mallarının alacak ve borçlarının kimlere geçeceğini miras hukuku düzenler. Anayasa herkesin miras hakkına sahip olduğunu belirtmiştir. Madde 35. Ölenin yakınları belli bir sıra içinde mirasçı sayılmışlardır. Kanunun öngördüğü mirasçıların bulunmaması halinde miras devlete kalır. D. Eşya hukuku. Dipnot. T. Gürsoy. G. Eren. E. Cansel. Türk Eşya Hukuku 1984. J. G. Akipek. Türk Eşya Hukuku 1-2. 1971-1972. Safa Reisoğlu. Türk Eşya Hukuku 1984. N. Aiter. Eşya Hukuku 1993. M. Oğuzman. Ö. Seliçi. Eşya Hukuku. 9. basım 2004. Kişilerin taşınır taşınmaz mallar üzerinde kurdukları bağlar eşya hukuku içinde ele alınır. Eşya hukuku, eşya üzerindeki salt haklardan doğan ilişkileri düzenler. Bunlar arasında en önemlisi ve anayasa tarafından tanınan mülkiyet hakkıdır. Madde 35. Mülkiyet hakkı toplumun yararına aykırı olarak kullanılamaz. Taşınmaz mallarla ilgili diğer haklar ve taşınmaz malların kaydedildiği tapu kütüğü de eşya hukuku içinde düzenlenmiştir. E. Borçlar hukuku. Dipnot. S.S. Tekinay. Borçlar hukuku 1993. Safa Reisoğlu. Borçlar hukuku 16. bası 2004. T. Eren. Borçlar hukuku 8. bası 2003. Oğuzman Tire Öz. Borçlar hukuku 2000. Kişiler arasında doğan çeşitli borç ilişkileri borçlar hukuku tarafından düzenlenmiştir. Borç ilişkileri borçlar kanunu denen ayrı bir yasa ile düzenlenmiş olmasına karşın borçlar hukuku medeni hukukun bir dalıdır. Bireyler ihtiyaçlarını karşılayabilmek için aralarında çeşitli ilişkiler kurarlar. Alım-satım, kira, hizmet, ödünç gibi çeşitli sözleşmeler yaparlar. Borç ilişkisinin başlıca kaynağı sözleşmedir. Bunun yanında hukuka aykırı eylemler, hukuka aykırı zenginleşmeler de borç ilişkisinin kaynakları arasında yer alır. Ticaret hukuku. Commercial law. Dipnot. Y. Karayalçın. Ticaret hukuku 1968. S. K. Mimaroğlu. Ticaret hukuku 1-2. 1970-1972. O. İmre Gün. Kara ticaret hukuku dersleri. 12. bası 2001. T. Kalpsüz. Deniz ticaret hukuku 1980. İzveren. Tire Franka. Tire Çalık. Deniz Ticaret Hukuku 1994 T. Çağ Deniz Ticaret Hukuku 3. cilt 1990 A. Bozer Sigorta Hukuku 1996 A. Bozer C. Göle Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi 12. bası 2001 Kişiler arasındaki ticari ilişkiler ticaret hukukunca düzenlenir. Ticari ilişkilerin özellikleri bunların ayrı bir hukuk dalı olarak düzenlenmesinde etkili olmuştur. Ülkemizde ticari ilişkileri düzenlemek üzere ayrı bir ticaret kanunu çıkartılmış olmasına rağmen ticaret kanunu medeni kanunun bir parçası sayılmaktadır. Ticaret hukukunda ticari işletmeler, ortaklıklar, kıymetli kağıtlar, deniz ticareti, sigorta gibi konular yer almaktadır. Gelişmekte olan hava taşımacılığı da ticaret hukuku içinde ele alınmaktadır. Özel hukukun parçaları olan medeni hukuk ile ticaret hukuku arasında çeşitli kavram ve kurumlar yönünden sıkı bir ilişkinin bulunduğu görülür. Böyle olmakla birlikte ticaret hukuku medeni hukuktan ayrı bir hukuk dalıdır. Ticaret hukuku medeni hukuktan farklı olarak ticari işlemleri düzenleyen, tacirlere özgü ve evrensel nitelik taşıyan bir hukuktur. Kara Avrupa'sında ticaret hukuku kimi kez bağımsız bir ticaret yasasıyla düzenlenmekte, kimi kez de doğrudan doğruya medeni kanun içinde yer almaktadır. Bizim hukukumuzda ticaret hukuku medeni kanunun dışında ayrı bir yasayla düzenlenmiştir. 1.1.1957 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Türk Ticaret Kanunu, başlangıç ile 5 temel kitaptan oluşmaktadır. Yasanın başlangıç bölümünde ticaret hukukunun temel kuralları yer alır. A. Birinci kitap, tacir, ticaret ünvanı ve ticari işletme konularını düzenler. B. İkinci kitap, ticari şirketleri düzenler. Ticari yaşamda karşılaşılan başlıca ortaklıklar şunlardır: kolektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket ve kooperatiflerdir. Şirket ya da ortaklık, ortaklarına kâr sağlamak için kurulmuş bir tüzel kişiliktir. Bunlardan kolektif, komandit ortaklıklara kişi ortaklıkları, diğerlerine ise sermaye ortaklıkları adı verilir. Sermaye ortaklıkları, Ticaret Bakanlığı'nın izniyle, kişi ortaklıkları ise imzaları noterce onaylanmış yazılı bir anlaşmayla kurulurlar. C. Üçüncü kitap, kıymetli evrakla ilgilidir. Kıymetli evrakla ilgili düzenlemeler yalnız ticaret kanununda değil, diğer kanunlarda da yer almıştır. Ticari senetle kambiyo senedi deyimleri eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ticaret kanunu kambiyo senedi deyimini benimsemiştir. Kambiyo senedi deyimi poliçe, bono ve çeki kapsar. Bunlar içinde bono ve çek en uygun kullanılandır. Bunlar içinde bono ve çek en yaygın kullanılanıdır. D. Dördüncü kitap, gemi ile yapılan ulaştırma işlerini düzenler. Ticaret kanunu, gemiler arasında da yalnız ticari gemileri kapsar. Gemisini deniz ticaretinde kendi yararına kullanan kimseye donatan, gemiyi yöneten kişiye de kaptan denir. Geminin yönetiminden kaptan sorumludur. Gemisinde bulunan sanığı tutuklama yetkisine de sahiptir. E. Beşinci kitapta da sigorta hukuku ile ilgili kurallar yer alır. Ticaret kanunu sigortayı eskiye göre daha geniş bir biçimde düzenlemiştir. Ticaret kanununun düzenlediği sigorta isteğe bağlıdır ve taraflar arasında yapılan sözleşmeye dayanır. Bundan başka sosyal sigortalar vardır ki bunlar iş hukukunun konusu içindedir. Yasal zorunluluğa dayanırlar. Bu tür sigortalarla Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur uğraşır. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı da memurlarla ilgili bir sosyal sigorta kurumudur. 38. Milletler Arası Özel Hukuk. International Private Law. Dipnot. Milletler Arası Özel Hukuk deyimi. 1982 yılında çıkarılan Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında kanun ile pozitif hukukumuza girmiştir. E. nokta Nomer Vatandaşlık Hukuku Dersleri 1982. Y. nokta Altuğ Yabancıların Hukuki Durumu 1971. O. nokta P. nokta Berki Türk Hukukunda Kanunlar İhtilafı 1971. E. nokta Nomer Devletler Hususu Hukuku 1993. R. nokta Aybay Vatandaşlık Hukuku 5. Bası 2003. Milletler arası özel hukuka devletler özel hukuku da denir. Bu hukuk dalı, çeşitli devletlere mensup kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerini, bu gibi kişilere hangi devletin yasalarının uygulanacağını, davalarına hangi devlet mahkemelerinde bakılacağını gösteren kurallar ile uyrukluğa ilişkin kuralları düzenler. Başka bir deyişle, milletler arası özel hukuk, yasalar çatışmasını, yabancılar hukukunu ve uyruklukla ilgili kuralları kapsar. 3. Kamu hukuku ve dalları. Public Law and its branches. 39. Kamu hukukunu oluşturan hukuk dalları özel hukuk dallarına göre yeni ve hızlı gelişmektedir. Özel hukuktan farklı olarak kamu hukuku alanında taraflar arasında bir eşitsizlik göze çarpar. Taraflardan kamu gücünü elinde bulunduranın iradesini zorla karşı tarafa kabul ettirme olanağı vardır. Örneğin bir kamu kuruluşu kamulaştırma yoluyla mal sahibinin isteğine bakmaksızın taşınmaz bir malı bedelini ödeyerek zorla elde edebilir. Kamu hukuku alanındaki ilişkilerde iki taraftan biri ya da taraflardan her ikisi kamu kuruluşudur. Kamu hukuku yalnız bireylerle toplum arasındaki ilişkileri de düzenler. Kamu hukuk kuralları genel olarak buyurucu niteliktedir. Kamu hukuku kendi içinde çeşitli dallara ayrılır. Bunlar arasında anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, yargılama hukuku, devletler hukuku, genel kamu hukuku gibi hukuk dalları yer alır. 40. Anayasa hukuku, Constitutional Law. Dipnot. İ. Arsel, Türk Anayasa Hukukunun Umumu Esasları 1965. M. Soysal, Anayasaya Giriş 1969. T. Z. Tunaya, Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku 1980. O. Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası 1982. S. Tanilli, Devlet ve Demokrasi 1985. A. Gözü Büyük, Anayasa Hukuku 13. Bası 2004. E. Teziç, Anayasa Hukuku 8. Bası 2003. E. Özbudun, Türk Anayasa Hukuku 2003. C. Eroğul, Ana Tüzeye Giriş 1993. Y. Sabuncu, Anayasaya Giriş 10. Bası 2004. Devletin yapısı, devlet organları ve işleyişleri, birbirleriyle olan ilişkileri, bireyin devlet karşısındaki durumu anayasa hukuku tarafından düzenlenir. Ülkemizde anayasa hukukunun başlıca kaynağı 1982 yılında kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'dır. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasasından almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Anayasa kuralları tüm kamu kuruluşlarını ve bireyleri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Anayasa, devletin dayandığı temel değerleri ve ulaşmak istediği amaçları açıklayan, devlet yönetimini düzenleyen hukuk kuralları içinde en soyut olan ve kurallar dizisi içinde en üstte yer alan bir yasadır. Yasalar anayasaya aykırı olamaz, aykırı olanlar Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilir. Anayasamıza göre Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 41. İdare hukuku. Administrative law. Dipnot. S.S. Onar. İdare hukukunun umumi esasları. 1, 2, 3. 1966. B. Balta. İdare hukuku 1. 1972. A. Ş. Gözü Büyük. Yönetim hukuku 20. bası 2004. L. Duran. İdare hukuku ders notları 1982. Yasama ve yargının dışında kalan tüm kamu kuruluşları ve bunların işleyişleri ve bireylerle olan ilişkileri yönetim hukukunun konusu içine girer. Genel olarak bu hukuk dalı içinde kamu kuruluşlarının örgütlenişi, yetkileri, etkinlikleri, kamu görevlileri, kamu malları, kamu kuruluşlarının yönetsel ve yargısal denetimi gibi konular ele alınır. Kısaca belirtmek gerekirse, kamu hizmetlerinin örgütlenişi ve yürütülüşü yönetim hukukunun önemli konularından birisidir. Yönetim hukukunun başlıca özelliği, kamu yararı için kamu kuruluşlarına, bireylere karşı üstünlük sağlanması, yönetime tek yanlı hukuksal işlem yapma yetkisinin tanınmasıdır. Kamu kuruluşlarını ve etkinliklerini düzenleyen çeşitli yasalar vardır. Yönetim hukuku ile ilgili ana kuralların yer aldığı temel bir yasa yoktur. Yönetsel örgütler anayasa kurallarına göre ya yasa ile ya da yasanın verdiği yetkiye dayanarak yönetsel bir kararla kurulur. Ülkemizde bulunan yönetsel kuruluşlar genel çizgileriyle aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Genel yönetimin merkez örgütü. Devletin ana yönetsel görevleri genel yönetimi oluşturulan kuruluşlar tarafından yürütülür. Genel yönetimin merkez örgütü Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu, bakanlıklar ve bakanlardan oluşur. genel yönetimin merkez örgütüne başkent örgütü de denir. B. Merkezdeki yardımcı kuruluşlar. Merkezde merkez yönetimine görevlerinde yardımcı olan Milli Güvenlik Kurulu, Danıştay, Sayıştay gibi kurullar yer alır. C. Genel yönetimin taşra örgütü, il, ilçe ve bölge kuruluşları olarak örgütlenmiştir. D. Yerel yönetim kuruluşları, il özel yönetimi, belediyeler ve köyler olarak örgütlenmiştir. Bunlar genel karar organları seçimle gelen özellikleri olan kuruluşlardır. E. Yerinden yönetim kuruluşları. Bazı kamu hizmetleri yerinden yönetim kuruluşları olarak örgütlenmişlerdir. Bunlar radyo ve televizyon üst kurulu, kamu iktisadi teşebbüsleri, üniversiteler gibi özelliği olan kuruluşlardır. Ayrım sonu. Sayfa 34.